Ayrım 28. Ferda geceleri edindiği bu yalnızlığı gündüz çevresine topladığı hayranlarının yardımıyla aşındırıp yok ediyordu. Güneşin parladığı saatlerde hep yanında olan kişiler bir anlamda öğütücü değirmen taşları görevini görüyorlardı. Tek tek bakıldığında içmeleri için yeterli nedenleri varken çoğu içkiden uzak duran grubun en ilginç üyesi kimsenin yazarken görmediği yazarımızdı. Adını bilmiyorduk, belki söylemişti ama unutmuş, onu Bay Yazar diye çağırmayı seçmiştik. Uzun saçları kıvırcık sakallarıyla tarih kitaplarından çıkıp gelmiş Babil krallarına benziyordu. Bay Yazar'ın ilginçliği ortak bir sonuçta bulaşamadığımız ateşli tartışmaların ortasında durumu özetleyiveren sıra dışı dramatik cümleleri olmasıydı. Ölüm, aşk, kıskançlık, yolculuk gibi konularda sanki yıllardır yineleye yineleye ezberlediği, doğruluğunu sınayıp etkisinden emin olduğu deyişleri vardı. Ölümün olağanüstülüğü tekrarlanamayışındadır. Bütün büyük aşklar gayrimeşrudur. En uzun yolculuklar insanın kendi içine doğru çıktıklarıdır. Hayat ölüme giden yolda gördüğümüz rüyadır gibi. Ferda'yı etkileyen ve Bay Yazar'ı grubun içinde ayrıcalıklı bir yere koyan işte bu türden sözlerdi. Ben mutsuz ve ne kadar yıkanırsa yıkansın temizlenemeyecekmiş gibi kirli bir görünüşü olan yazarımızın bu cümleleri başkalarından aşırdığından kuşkulanıyordum. Aslında kuşkudan öte emindim. Ama bu zararsız hırsızlığı bağışlatan Bay Yazar'ın aşırdığı cümleleri onlara olağanüstü bir dramatiklik kazandıran vurgularla seslendirmesiydi. Düşüncelerimi Ferda'ya açacak oldum. Omuzlarını silkerek gözdesini savundu. Hemen kararlı sesiyle, belki haklısın ama bunun ne önemi var? O şarkıyı bestecisinden daha iyi icra edebilen sıra dışı bir sanatkara benzemiyor mu? Ferda'ya hemen hak verdim. Bay Yazar'ın dehası yaratma sürecinde değil, icrada açığa çıkıyordu. Tıpkı hiç beste yapmamış dahi virtüözler gibi. Dehası bir yana oldukça kapalı bir kişiliği vardı yazarımızın. Ulaşmak zor, hatta imkansızdı. İnsanın ona erişmek için edineceği anahtar, sanatın, psikolojinin, tarihin, duyarlılığın ve ruhsal karmaşanın oluşturduğu gizemli bir yapının içinde saklı olmalıydı. Ferda otele yerleşmemizden bir saat sonra kaymaya başladı. İlk gün yorgun olduğumu söyledim. İkinci gün henüz grup oluşmamıştı. Ferda'yı oyalayacak hiçbir şey yoktu. Çaresiz onunla birlikte çıktım. Yarım saatin sonunda ikimiz de ümidi kesmiştik. Ben kaymaktan, Ferda ise kaymayı bana öğretebileceğinden. Bu yüzden Ferda bir süre tek başına kaymak zorunda kaldı. Sonra grup oluşunca hayranlarının en gençleri, o iki oğlan, ona eşlik etmeye başladı. Oğlanları önlerindeki kıvrak ve uyumlu salınımlarla kayan, eşsiz bedene bağlayan görünmez halatın liflerini arzu oluşturuyordu. Ferda'nın dışında herkes durumun farkındaydı. Belki Ferda da farkındaydı ama aldırmıyordu. Çünkü bedeninde başkalarına yönelik cinsellik büyümemişti henüz. Bedeni bütünüyle henüz kendisinin bile keşfetmediği kıvrımlarına kadar benimdi. Anahtarı sende. Seviştiğimizde teninde gizlenen, o güne kadar hep orada olan ama varlığından haberdar olmadığı hazları birer birer keşfettiğimizde Ferda böyle mırıldanıyordu kulağıma. Kaymayı öğrenemediğim için mutluydum. Bu eksiklik bana Ferda'dan ve peşinde sürüklediği hayranlarından uzak birkaç saat veriyordu. Tabii bu süre boyunca rahatça içki içebiliyordum. Otele yerleştikten 10 gün sonra Ferda birkaç günlüğüne İstanbul'a gitmesi gerektiğini söylemeye başladı. Neden diye sormadım, o da nedenini söylemeye niyetli değildi. Hemen hemen her gün İstanbul'a gitmesi gerektiğini tekrarlamasına karşın nedense bir türlü İstanbul'a gidemedi. Ya çevresinde oluşturduğu, biçim verip istediği kıvama getirdiği topluluğu bırakamıyordu ya da İstanbul'a gitmesi için önemli bir nedeni yoktu. Ben birlikteyken çok mutlu göründüğü gruba pek aldırdığını sanmıyordum. Grubun var olması ya da dağılması sorun değildi. Çünkü Ferda çevresine topladığı insanlara ıslak kilmiş gibi istediği biçimi verebiliyordu. Bence gidişini sürekli erteleten nedeninin belirsizliği ya da kararsızlığıydı. Ancak yılbaşına doğru gitti. Yeni evli çiftin ardından haylaz iki oğlan da yılbaşına geri döneceklerini söyleyerek otelden ayrıldıktan, yani tebaasının hemen hemen üçte birini kaybettikten sonra... Kendini ikna etmesi epey uzun sürmüştü. İstanbul'da bir hafta kalacaktı, planı öyleydi. Ferit'i yurt dışına gitmeden önce son kez görmeyi düşündüğünün farkındaydım. O İstanbul'a gidince ben de aynı gün Ankara'ya geçtim. Adnan iki günlük bir seminer için orada olacaktı. Ankara'da da kar vardı ama bu kar sanki yağmamış, o sabah birileri tarafından tuz eker gibi serpilmişti kentin sokaklarına. Adnan'ı görmeyeli neredeyse 2 ay olmuştu. Yüzünü ve tabii kibarlığını da unutmuştum. Alışmam epeyce uzun sürdü. Akşam otelde odaya çıktığımda yorulmuştum. Güzin'le dostça görüşüyordu. 400 bin dolarımı belki taksit taksit geri alabilecekti. Ayşe bankadan ayrılmış, yok olmuştu. Dolandırıldığımı söyleyebilirdim. Bir gün daha kalıp ertesi gün karlı doruğa geri döndüm. Beni Bay Yazar karşıladı. Dostumuz grubun geri kalanını bir arada tutmaya çalışıyordu ama mutsuz yüzüyle bunu başardığını söylemek zordu. O akşam masada sadece 3 kişiydik. Ben, o ve artık annesinin tesellisini aramayan, nekahet dönemini atlatmış görünen genç dul. Saat 12 gibi ikisini masada bırakarak odaya çıktım. Ferda gelinceye kadar hemen hemen her gece ani bir pişmanlık gibi yüz yüze geleceğim rüyayı ilk kez o gece gördüm. 1981'e o geceye geri dönmüştüm. Yüzü koyun yatıyor, uzaktan gelen şarkıyı andıran silah seslerini ve o yıkıcı sessizliği dinliyordum. Kulağımın dibinde ise hep o ses vardı. Aynaya nasıl bakacaksın? Sesi duyunca yattığım yerden kalkıp yamaçta birden önüme çıkan, bütün yüzeyi aynalarla kaplı bir duvara yaklaşıyor ve yüzümün tam kapatılmamış musluktan düşen damlalar gibi suratımdan sıyrılıp yere yayılmasını izliyordum. Şaşırtıcı olan yüzümün sıvılaşıp yok olması değil, cerahat gibi aynanın içinde beliren çıplak kadın bedenini sarıp kaplamasıydı. Yana dönüyordum. Yanda yerde 4 cesetle karşılaşıyordum. Dördünün de yüzü Galatasaray'daki o kadının oğlunun fotoğrafıyla kaplıydı. Bu ne demekti? Görünüşte her şey açıktı, en azından rüyanın bir bölümü. Yüzümdeki giz, aslında cerahate benzediğinden illet demeliyim, Ferda'yı öldürecekti. Ama falcılığa soyunarak yaptığım rüya tabirinin burasına gelince kararlılığım yok oluyordu. Yanılıyor olamaz mıydım? Belki ölmeyecekti. Çünkü 2. geceden sonra dikkatimi çekmişti. Aynanın içinde sere serpe yatan, üstüne yüzümün damladığı kimliksiz kadın ölecek biri gibi korkuyla ürpermiyor, aksine gülümsüyordu. Yüzümün yok oluşu, eriyip sıvılaşması beni uyandırmıyordu. Ağıza pas tadı bırakan bir iç sıkıntısı, sabah rüya ya da karabasandan geriye bu kalmış oluyordu genellikle. Ferda'nın olmadığı süre boyunca rüya görmenin yanı sıra rahatça içtim de. Sabah uyandıktan sonra önce kahveyle oyalanıyor, rüyayı ezbere okuduğum bir şiir gibi çabucak hatırlayıp hemen unutuyor, öğle yemeğini erken yiyip sonra biraz uyuyor ve ardından içmeye başlıyordum. Saat 6-6.30'a kadar insanın ancak huzurlu bir yolculukta bulabileceği türden bir gevşemenin içinde esnemiş, genişlemiş oluyordum. Günlerimi Ferda'nın dönmesinden bir gün öncesine kadar böyle mutlu, kesintiye uğramayan bir baş dönmesiyle geçirdim. O gün cumaydı, dışarıda tipi vardı. Salon kayamadıkları için vakitlerinin çoğunu şöminenin önünde benim gibi içki içerek geçiren kalabalıkla tıka basa dolmuştu. Kalabalıktan ve ateşten uzak tek başıma otururken derin bir iç çekişle irkildim. Elveda, çevreme koruyucu bir çit gibi gerdiğim yalnızlığım saldırıya uğramıştı. Yana dönünce Bay Yazar'la karşılaştım. Daha doğrusu ona benzeyen birisiydi bana bakan. Hatları derinleşmiş ve belirginleşmiş, bu da onu yaşlandırmıştı. Uzun süre öylece durdu, hiç kımıldamadan. Kendi heykeline dönüşmüştü sanki. Bir şeyler söyleyecektim ama vazgeçtim. Çünkü yüzü kapalı bir kapı gibiydi, gerisinde ne olduğunu ele vermiyordu. Heykel olmaktan vazgeçince konuşmaya başladı. Anlattıkları birbirini tamamlamayan, özellikle sesi acıyla inceldiğinde yaşlı bir kadının kuruntularını sıraladığı, sıkıcı hatta itici bir monoloğu çağrıştırıyordu. Önce romanlardan, daha doğrusu romancılardan söz etti. Yazmak hayatımızı edebiyata bağışlamak, hatta kurban etmek anlamına gelir. Kadınlar, onlar kendimizden vazgeçme kararlılığımızı sınarlar. Söylediklerinin özeti buydu. Roman yazmaya gelince bunun için büyük hayat yaşamak gerektiğine inanıyordu. Oysa romancıların çoğu, bırakın büyük sayılmayı, orta boy hayatlarından doyasıya tadalan, haz sever usta satıcılardı. İnsanlık ideallerini es geçen, insanlık değerlerini yüceltmek yerine insanların saflıklarının ırzına geçenler. Aşık oldukları edebiyat ya da kadınlar değil, kendileriydi. Aşık, sözlerinin burasına yüzüne bir şey kaybetmiş gibi biraz uzunca bakmış olmalıydım. Açıklamak için sesini daha da inceltti. Evet, aşk kendini severlik. Sözlerinin doğru olduğunu anlamam için bu gibileriyle yapılan röportajlara bakmam yeterliydi. En kısasında bile en az 5 fotoğrafları oluyor diye ekledi, sanki bu kesin ve yeterli bir kanıtmış gibi. Haklarında o kadar olumlu şeyler yazılıyor ki yazılanlar hakkında hemen kuşku duyuyorum. Latince bir cümleyi seslendirir gibi yavaş yavaş konuştu. Genel kabul gören her şeyden kuşkulan. Söylediklerinden pek bir şey anlamamıştım. Ölümsüzlük için hiçbir bedel ödemeye niyet eden yok. Acı çekmemişler. Acıyı yatsıyan, acıyı sevmeyen, acıyı yazdıklarının bel kemiği yapmayan, amacı sadece eğlendirmek olan yazar olamaz. Neden talk show'u denemiyorlar? Büyük hayat, yolculuk ve acı, işte bütün mesele bu. Sözleri bir mazoşistle karşı karşıya olduğumu ele veriyordu. Hala ona bakıyordum. Sanırım bu yüzden büyük hayatını tanımlamak gereğini duydu. Yıllarca önce çıktığı ve hala hiçbir limana uğramadan sürdürmekte olduğu iç yolculuk diye savundu. Nedense kendini değil, kavramı savunuyormuş gibi geldi bana. Güldüm. Ya burası? Burası bir liman değil, rüzgarsız bir ada dedi. Adadan sonra ilgimi yitirdim. Romancılara yönelttiği anlamsız küçümsemenin ardında kabullenemediği yetersizliği ve 60 yaşındaki birinden çok çirkin bir kadına uygun sevimsiz kıskançlığı vardı. Bunu sezmek o kadar da zor değildi. Öfkesi kıskançlığın da tıpkı suç gibi gizlenmesi gerektiğini unutturmuştu ona. Yine de 2 yıl kadar önce Nazan okuyup okumadığımı sorunca mecburen aldığım 50 sayfa kadar da okuduğum bir kitap ve yazarı aklıma gelmedi değil. Tabii kitabı bitirmemiştim ama bu yazarın kusuru sayılmazdı, kusur bendeydi. Sonuna kadar okuyamamam yazılı metinlere yoğunlaşamamamın sonucuydu çünkü. Garson içkisini yenilerken katı, kıskançlıkla kirlenmiş sessizliğe geri döndük. Bay yazar neden sonra sesi artık kalınlaşmış, o dedikoducu kadın tınısından kurtulmuştu, yeniden anlatmaya koyuldu. Konu kısa veciz cümlelerle tanımlamakta ustalaştığı aşktı bu kez. Yüzüne baktım, şaşırmıştım. Onun gibi bilinmeyene tek başına yelken açan yaşlı bir denizcinin aşık olabileceğine inanmak zordu. Aslında aşık olduğunu söylememişti ama aşık biri gibi konuşuyor, daha kötüsü tıpkı terk edilmiş bir aşık gibi acı çekiyordu. Bir süre sonra aşık olduğunu sesine bulaşan tınısı duygudan kulağımda yer etmiş o tanıdık acıdan çıkardım. Acı rengi, tadı ve kokusu olan bir duyguymuş gibi yüzünü buruşturmuştu. Ona baktıkça duygunun çektiği acının ikizini görüyordum yüzünde. Hayal kırıklığı. Başka kanıtı da vardı aşkının, bakışları. Her zaman yüklü olduğu bilgelikten yoksundu bu akşam. Birden yazarlığın aslında kötü, sahibinin bile reddetmek istediği bir hayatı, kazanılacak ünle katlanılabilir olana dönüştürme çabası olduğunu kavradım. Sanat da bu acılı dönüşüm sürecine verilen ad olmalıydı. O da içmeye karar verince garsonu çağırdım. İçkiler gelinceye kadar sustuk ama 2 yudum alır almaz sarhoş bir denizci gibi hemen dili çözüldü. Öyküsü 10 dakika sonra kokmaya başlamış bir ceset gibi aramızda cansız yatıyordu. Dostumuz genç dolumuza aşık olmuştu. Bunu ketum bir yazar gibi açıkça söylemedi. Ama sözlerinin arasına bir üslup ustasını çağrıştıran incelikle öyle belirgin ipuçları serpiştirmişti ki bunu benim gibi içtiği kadehleri saymayı unutan biri bile anlayabilirdi. İyi, ne var bunda? Kim bir yazarı aşık olduğu için suçlayabilirdi ki? Sorunun ne olduğunu anlamak için ona bir içki daha ısmarladım. Kadehi bitirirken mahremiyetinin kabuğu soyulmuş, önümde çırılçıplak kalmıştı. Aşkı acıya dönüştüren, tarafların yönelişlerindeki eşitsizlik değilse 3. kişinin varlığıdır. Yine veciz cümlelerle konuşmaya başlamıştı ama bu onu asla eski kimliğine dönüştüremezdi. Artık o da savunmasız, binlerce benzeri olan biri gibi kendinden genç bir kadına aşık, talihsiz bir adamdı. Sorun hakkında bir fikrim olmuştu sonunda. Genç dul yazarımızın duygularına karşılık veriyor gibi görünse de bedenini kararlılıkla ondan esirgiyordu. Başka biri, 3. kişinin varlığı, evet, genç birinden kuşkulanıyordu. Bay yazar konuşmaya devam ederken ben genç dulu düşünüyordum. Göründüğünden de annesinin sandığından da akıllıydı anlaşılan, bizim düşündüğümüzden de. Ruhunu akıllı duyarlı bir adamla, bedenini ise gençlikle doyurmayı seçmişti. Seçmeyi öğrenmiş, lezzet duygusu gelişmiş bir kadın. Kuşkusuz dulluğunu oluşturduğu bu karışıma yeni bir tat ekleyen egzotik bir ot gibi katacaktı. Bay yazar anlattıklarını beklediği, kim bilir belki de hak ettiği ilgiyle dinlemediğimi fark edince konuşmaktan vazgeçti. Onu dinlemiyordum çünkü kendini bana değil kendine anlatıyordu. Sessizliği 2'ye ayırıp kendi parçamızın içine çekilerek içkilerimizi bitirdik. Uzaklaşırken çökük omuzlarıyla ipte kurutulmuş balığa benziyordu. Aşk inanılanın aksine onu gençleştirmemiş, yaşlandırmıştı. Yazarlığı pek işe yaramışa benzemiyordu görünüşe bakılırsa. Aşkta da romanı gibi başarısız olmuştu. Ona haksızlık ettiğimi 10 gün sonra anlayacaktım. Yazdığı, tamamlamak üzere olduğu romanının konusu büyük hayatıydı ve bu bir başyapıttı. Bay yazar ortalıktan kaybolduktan 20 dakika sonra bu kez genç dulumuz ortaya çıktı. Sıra ondaydı. Yalnızdı, annesinden izin almadan evden kaçmış bir çocuk gibi saklayamadığı bir mutluluğun içinde iki yana salınıyordu. Aşk onu daha da gençleştirmişti. Fark edince o da bay yazar gibi yanıma geldi. Aslında aradığı yazar dostumuzun bir vampir gibi emmek istediği ruhuydu. Nasıl mı anladım? Çevrede dilini bilmediği yabancıların arasındaki biri gibi dolaşan gözleri ele veriyordu niyetini. Biraz konuştuk. O da Ferda'nın ne zaman döneceğini merak ediyordu. İçki içmedi, bedensel gençliği acımasız ve korkutucuydu. Kendinden bile gizlenen, farkına varamadığı çocuksu bir kadınlığı vardı. İçindeki kötülük de coşku da henüz olgunlaşmamıştı. Bana kalsa onu istemezdim. Ferda 2 gün sonra hava kararırken geldi. Karşılama uğurlama kadar kalabalık değil ama daha içtendi. Kalanlardan biri dışında herkes oradaydı. Bay yazar yuvasına geri dönen kraliçeye sadakatini sunmak için toplananların arasındaki yerini almamıştı. Akşam yemeğinden sonra odaya çıktığımızda Ferda sır vermeyen gergin bir sessizliğin içine çekildi hemen. Yarım saat kadar o sessizliğin içinde bekledik. Sanki birbirimizi tanımıyormuşuz da üçüncü bir kişi konuşmaya başlayacakmış gibi. Ferda o süre boyunca kah pencereden dışarıya, kah bana baktı. Sanki beynindeki eleğin gözleri büyümüş, üstünde bir şey kalmamış, bu da onu anısızlaştırmış gibi. Ona anılarını tazelemesi için vakit verecektim. Yerimden kalkıp minibara yürüdüm. Yeni bir keşfin eşiğindeydim. Sessizlik insanı susatıyordu. Orta boy bir şişeyle koltuğa döndüm. Ferda hala o koyu sessizliğin içinde hareketsizdi. Böyle kımıldamaz, hareketsiz dururken zarafetini tek şey bölüyordu. Kibri. Konuşmaya karar verinceye kadar içkiyle oyalandım. Tek düze bir sesle sonunda söylemesi gerekeni başa alarak anlatmaya koyuldu. Ferit'i görmemişti. İstanbul'a onun için gitmişti ama sonra vazgeçmişti. Öyküsünün özeti buydu. Aslında bu bir öykü değil, sonuçtu. Yani son paragraf. Tabii bunu onunla tartışmaya kalkışmadım. 8 gün boyunca ne zaman Ferit'e telefon etmek için yerinden kalksa bir şey, bu şeyin ne olduğunu henüz çözememişti, gözleri böyle söylüyordu. Belki isteksizlik ya da kırgınlıktı, belki de yeni bir bağ onu her seferinde engellemişti. Dönmeden önceki son gün hastaneye gitmiş, sesini duyabileceği kadar yakınına sokulmuş, nedense son anda yine fikir değiştirmiş, Ferit'i görmeden eve geri dönmüştü. Ferda döndü dedikten sonra yine o sessizliğin içine geri çekildi. Önce içkiyi bitirdim, sonra yanına gittim ve geldiğinden beri yapmak istediğim şeyi yaptım. Ferit'i, ardından ölüm düşüncesini, iç çamaşırlarını çıkarır gibi çıkardım üstünden. Her şey çabuk oldu. Bedenlerimiz birbirini hatırlıyordu, üstelik özlemişti. Damarlarımda dolaşan alkolle seyrelmiş kanı bedenime, kalbim değil, kasıklarımdaki pompa dağıtıyordu. Ferda'ya gelince aldığı haz gözlerini eritmiş, sıvılaştırmıştı. Gözlerinin durduğu yerde oluşan büyük göllerde bütünüyle benim olan, Ferit'ten arınmış kışkırtıcı benliği çırılçıplak yıkanıyordu. Yolunu arayan parmaklarımı onun kılavuz ellerine teslim edince inleyerek yapmamı istediklerini ard arda sıraladı. Ne yapmamı istediyse tek tek hepsini yaptım ve sonunda ipeksi ıslaklığını aralayarak içine girdim. İçinde bütün kadınlar vardı. Sonra bedeninin derinlerinde bir yerde gizli bir volkan patladı. Her zaman mavi olan ince damarlarının kızıla dönüşmesinden anladım bunu. Damarlarında lav akıyor olmalıydı. Sevişmemiz bittiğinde ağırlığını yitirmişti. Sanki bedeni artık kimseye ait değildi, terk edilmişti. Yatakta öylece kımıldamadan yatarken henüz kimsenin bulmadığı göz alıcı bir deniz kabuğunu andırıyordu. Bir süre bu sahipsiz berrak bir pınardan su içen bir perininki kadar masum bedeni benim olduğunu düşünerek hazla okşadım. Sonra parmaklarını izliyordum, yüzüyle karşılaştım. Öyle canlı bir yüzü vardı ki insan onu sanki bir süre sonra buruşup yok olacakmış gibi hayatta tutmak için anlamsız bir kaygıya kapılabilirdi. Ona baktıkça yüz yüze geldiği masumiyetiyle irkiliyor, el değmemiş lekesiz denilen türden bir yaşamla karşı karşıya olduğumu kavruyordum. Ama sonra garip, rahatsız edici bir aldatılmışlık duygusu doldu içime. Dünyaya zincirlenmemişti. Benim görmediğim kanatları onu gökyüzüne taşıyacaktı. Yatıştıktan sonra sıra yokluğunda olup bitenlere geldiğinde bir kadeh daha içmeme izin verdi. İlgisini çeken bay yazarın aşkı, acısı demeliydim belki de. Oldu doğal olarak. Budalaların acı çekmesinde olağan dışı bir şey yoktur dedi Ferda. Hatta acı çekmek onlara yakışırdı bile. Dramatik olan zeki kimselerin acı çekmesi diye bitirdi sözlerini. Sevişmek zihnini açmış Duru, gecenin bu geç saatinde bile parıldayan ayrıntılı bir görüş hediye etmişti ona. Kelebek kanadı gibi dokusu olan yüzünü bozmaya korkarak öptüm, sonra uyudum. Sabah duymadığım, hissettiğim bir sesle gözlerimi açtım. Erken bir saat olmalıydı bu. Perdesi açık penceredeki ışıkların yumuşaklığından da anlaşılıyordu. Başımı çevirmeden göz ucuyla Ferda'ya baktım. Yanımdaydı. Uyandığı sırtüstü yatışından belliydi. Uyurken yüzük oyunu yatardı hep. Dudakları dua eder gibi ritmik ve kutsal açılımlarla kıpırdıyordu. Bir balığın soluk alışı gibi. Tanrı'ya yaşamak için yalvarıyor olmalıydı. Ama bu benim bildiğim, benim inandığım Tanrı değildi, emindim. Uyandığımı, onu gözlediğimi, onun hakkında düşündüğümü, kaygılanmadığımı ve bedenini bir kez daha ele geçirmeye niyetlenen içgüdümü fark ettirmeden yeniden gözlerimi yumdum. Neden buradaydık, neden birlikteydik, neden peşimden gelmişti ve neden özlediğini hissettiğim İstanbul'a geri dönmüyordu? Ben neden onunlaydım, sonunda ölebileceğini bilerek onu neden yanımda tutuyordum? Dik yamaçlı bir kanyonda iki yanını döve döve akan coşkun bir ırmak gibi düşünceler beynimden sıçrıyor, kafatasıma çarparak bir sonuca varmadan parçalanıyordu. Yazgısı yazılıyordu yanımda böyle yatarken, benimle sevişirken, arada uzanıp elimi tutarken. Bunu hissediyordum. Onu uyarmayı düşünmüyor değildim. Aslında bir süredir sık sık bu istekle sarsılıyor ama isteği sonuçlandıramıyordum nedense. O şey, hastalık, belki de illet, yüzümden sonra dilimi ve irademi tutsak alıyor, Ferda'yı, oluşmasını seyrettiğim, inanmak istemediğim için sonunu merak ettiğim, yazgısının acımasız ellerine teslim ediyordu. Böyle anlarda hep yardımıma koşan düşünceyle gözlerimi açtım. Bana aşık değildi, öyleyse tehlikede sayılmazdı. 28. ayrımın sonu, sayfa 383.